Ayrım 7. Son Çember. Robert Ludlum. Sayfa 70. Schofield dışarıdan gelen ayak seslerini duyunca oturduğu yerden kalktı. Kapıya gidip delikten dışarı baktı. Holden bir adam geçti. Hiç durmadı. Schofield dönüp yerine oturdu. Başını sandalyenin arkalığına dayayıp gözlerini tavana dikti. Sokaktaki yarışın üzerinden 3 gün geçmişti. Talen Yekov'un habercisini öldüreli 3 gece oluyordu. Unter'den Linden'deki katillerden birine, Rus'un cesedini bir taksi içinde Sovyet elçiliğine bırakmasının, Sivas Topola şifreli telgrafı çekmesinin üzerinden 3 gün 3 gece geçmişti. Peşine kimse düşmemişti, tuhaftı bu. Belki de Talen Yekov doğruyu söylüyordu. Konuşmak istediği konu her neyse yalnız başına hareket ediyordu. Sovyet katili emekliye ayrılmıştı. Bir köşeye çekilip sessiz, sakin bir hayata başlamadan önce önemli, büyük bir borcu ödemek niyetindeydi. Prag'dan sonra buna yemin etmişti Talen Yekov. Mesaj açık ve kesindi. ''Sen benimsin Beowulf Agathe. Bir gün bir yerde son nefesini aldığını göreceğim.'' Karısına karşılık Talen Yekov'un kardeşini öldürmüştü Schofield. Şimdi Talen Yekov da kardeşinin intikamını almak için Schofield'ı öldürecekti. Birinden biri ortadan kalkmadıkça bu dünyada ikisi de rahat yüzü görmeyeceklerdi. Talen Yekov otelin karşı tarafındaki karanlık ara yolda durdu. Vücudundaki gerginlik ve yorgunluğu gidermek için birkaç dakika boynunu ileri geri hareket ettirip kaslarını gevşetti. Hemen hemen 3 gündür yoldaydı, 18 saat uçak yolculuğu yapmış, kendisine gerekli düzmece belgeleri sağlayacak kişileri bulmak için köylere, kentlere uğramıştı. Selanik'ten Atina'ya, Atina'dan Londra'ya, Londra'dan da New York'a geçmişti. Manhattan'da birkaç bankaya uğradıktan sonra bir uçağa atlayıp sonunda Washington'a gelmişti. Talen Yekov'un da Schofield gibi dünyanın çeşitli kentlerinin bankalarında istedikleri gibi kullanabilecekleri, hükümetlerinin gizli servislerinin sağladıkları paralar vardı. Gerçi ikisi de üstlerinin gözlerinden düşmüşlerdi ama henüz bu paraları kullanabilecek yetkiye sahiptiler. Sonunda başarmıştı Vasili Talen Yekov. Washington'da ikisi erkek, biri yaşlı bir kadın olmak üzere 3 güvenilir adamı vardı. Bunlar geçmişte kendilerine yararı dokunan Talen Yekov'un, daha doğrusu cömert bir iş adamı olarak bildikleri kişinin iyiliklerini unutmayan insanlardı. Dördü de bu akşam yapacakları görevleri çok iyi biliyorlardı. Ama Talen Yekov bunların içinde en çok yaşlı kadına güveniyordu. Göründüğü gibi kendi halinde bir ev kadını değildi o, bir katildi. Vasili son 5-6 yıl içinde ona hatırı sayılıp paralar vererek Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görevlendirmiş, kadın her seferinde de işini başarıyla yerine getirmişti. Bu gece de istenileni yapacaktı. Vasili Talen Yekov'un bundan hiç kuşkusu yoktu. Çünkü Kennedy havaalanına iner inmez gidip onu bulmuştu. Kadının verilen göreve hazırlanabilmesi için önünde koskoca bir gün vardı. Talen Yekov sırtını dikleştirdi, derin derin soluk alarak beynindeki uyuşukluğu dağıtmaya çalıştı. Buraya gelirken peşinde hiç iz bırakmamıştı. Şimdi yapılacak şey yalnızca beklemekti. Eğer Schofield randevuya sadık kalmak isterse bu buluşma ikisinden biri için ölümle sonuçlanacaktı. Çünkü Schofield'ın kafasında karısının ölümüne neden olan kişiyi ortadan kaldırmaktan başka düşünce yoktu. Haklıydı da, oysa ne kadar yanılıyordu. Ona bir ulaşabilse, konuşabilseydi. Matareze diye bir örgüt vardı. Görülmesi, inandırılması gereken kişiler vardı. Bunu ancak ikisi birlikte başarabilirlerdi. Moskova'da da, Washington'da da güvenilir, dürüst kişiler vardı. Cesur ve şerefliydiler. Matareze'den korkmayacakları kesindi. Oysa Brandon Schofield'a tarafsız bir biçimde ulaşmanın yolu yoktu. Düşmanını gördüğü anda Beowulf Agathe onu ortadan kaldırmak için elindeki bütün fırsatları ve silahları kullanacaktı. Bu yüzden de Schofield hareketsiz, savunmasız bir duruma sokulmalı, her şeyi dinlemek zorunda bırakılmalıydı. İşte Vasili Talen Yekov bu için bekliyordu. Doğu Berlin'in, Riga'nın ve Sivastopol'un usta, Sovyetler Birliği'nin en büyük ajanının sabrına diyecek yoktu. Telefondaki heyecanlı ses, beklemenin ödülünü aldık Bay Congdon dedi. Schofield Tavernier'den yola çıktı. Sanırım yarın değil öbür gün Virgin Islands'la olur. Bilginizin kaynağı neresi? Konsolosluk harekatı genel müdürü gözlerini ovuştururken saate baktı, sabahın 3'üydü. Charlotte Amelie'deki otelden bildirdiler efendim. Onlar nereden öğrenmişler? Birisi rezervasyonun kimseye verilmemesi için telefon etmiş. Kim? Nereden telefon etmiş? Hattın öteki yanında kısa bir sessizlik oldu. Schofield'ın telefon ettiğini sanıyoruz. Sanmakla olmaz. Telefon edeni bulup bana bildirin siz. Congdon telefonu kapatıp sırtını yastıklara dayadı. Tek kişilik öteki karyolada yatan karısına baktı. Örtüyü tepesine kadar çekmişti. Yıllar ona gece telefonları sırasında da deliksiz uyumayı öğretmişti. Congdon telefon konuşmasını düşündü. Çok basit, çok inanılır bir şeydi bu. Schofield gelişigüzel bir biçimde izini yitirmeye çalışıyordu. Yorgun bir adam bir süre için dinlenmek istiyordu ama çelişki buradaydı işte. Schofield hiçbir konuda ne pahasına olursa olsun gelişigüzel davranacak bir kişi değildi. Davranışlarını, yaptıklarını bilerek gizli tutuyordu. Bu da onun Brüksel'den gelen ajanı öldürdüğünün kesin kanıtıydı. KGB, Brüksel, Taleniekov, Doğu Berlin. Taleniekov'la Brüksel'den gelen adam Doğu Berlin'de birlikte çalışmışlardı. Ya Washington'da? Doğu Berlin KGB'si Washington'a da adam yolluyor muydu? Olanaksız değildi bu. Lisbon'daki bir CIA ajanı birini Atina'ya kadar izleyebilirdi. Neden izlemesindi? Aynı biçimde Londra'daki bir KGB ajanı da birini New York'a kadar izleyebilirdi. Taleniekov Washington'da bir süre çalışmıştı, bunu biliyorlardı. Taleniekov'la Brüksel'den gelen adam işte bu iki kişi arasındaki ilişkiyi incelemek gerekiyordu. Congdon telefona uzandı, sonra vazgeçti. Şimdi zaman çok önemliydi. Amsterdam, Marsilya ve Prag'a çekilen telgraflar 12 saat önce yerlerini bulmuşlardı. Güvenilir kaynaklardan alınan haberlere göre telgrafları alanlar çok şaşırmışlardı. Hepsi de Schofield'ın bağışlanmaz davranışı karşısında paniğe kapılmıştı. Şimdi adlar açığa vurulabilir, erkeklere, kadınlara işkence edebilir, birçok kişi ölebilir, bütün bir şebeke ortaya çıkabilirdi. Beowulf Agathe'yi ortadan kaldırmak için hiç zaman yitirilmemeliydi. Bu iş için iki kişi seçilmişti. Prag ve Marsilya'dan iki ajan, şimdi uçakla geliyorlardı. Bir üçüncüsü de Amsterdam'dan sabahleyin hareket edecekti. Şimdi Amsterdam'da sabahtı. Öğlende Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle hiçbir ilişkisi bulunmayan bir idam mangası Washington'da olacaktı. Üç kişinin her birinde bir telefon numarası vardı. İzlenemeyecek bir telefon numarası. Elde ettikleri bilgileri Baltimore'da bulunan bir numarayı çevirip karşılarına çıkacak kişiye bildireceklerdi. Yüksek düzeyde sorumlu kişiydi Baltimore'daki adam. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinde hiç kimse bu telefon numarasını bilmiyordu, bilemezdi. Daniel Congdon derin düşünceler içindeydi. Acaba bir yere daha telefon etse olur muydu? Gerekli miydi bu? Yataktan sessizce kalkıp aşağı çalışma odasına indi. Döşemeye vidalarla tutturulmuş yazı masasının başına geçti. Sağ taraftaki çekmecede şifreli bir kasa gizlenmişti. Congdon ışığı yaktı. Çekmecenin kapağını açtı. Kadranda numaraları çevirdi. Kilit hafif bir çıtırtıyla açıldı. Congdon elini kasanın içine sokup üzerinde istediği telefon numarasının yazılı olduğu defteri aldı. Bu numarayı çevirmek zorunda kalacağını aklına bile getirmemişti. Bölge şifresi 902 idi. Nova Scotia. Kuzey Amerika'daki tüm Sovyet gizli servisinin merkeziydi. Bu numarayı aramakla Congdon açıklanmaması gereken bir bilgiyi ortaya koymuş oluyordu. Nova Scotia'daki gizli servisten Amerika Birleşik Devletleri'nin haberi yoktu sözde. Oysa zaman ve olağanüstü durumlar güvenlik önlemlerini hiçe saymayı gerektiriyordu. Nova Scotia'da birisi vardı, o durumu anlayacaktı. Rusya dışında en yüksek mevkideki KGB subayıydı o. Congdon numarayı çevirdi. Nova Scotia'daki bir erkek sesi, Cabot Strait ihracatçıları dedi, gece nöbetçisi. Ben Daniel Congdon, Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Konsolosluk Harekatı'nın müdürü. Sizden bu telefonun kayıtlara Virginia'nın Harden Falls'ından edildiği biçiminde geçmesini rica ediyorum. Telefonun dinlenip dinlenilmediğini kontrol edebilirsiniz. Dinlenmiyor. İstediğiniz kadar bekleyebilirim. Ama ben Voltaj 1 ile konuşmak istiyorum. Sanırım onu bu adla çağırıyorsunuz. Congdon'un sözlerine Nova Scotia'dan hiçbir karşılık verilmedi. Oysa Congdon telefondaki adamın dehşetle bir takım düğmelere bastığını görür gibi oluyordu. Sonunda adam konuştu. ''Sanırım atlarda bir bozukluk oldu. İstediğinizi yineler misiniz?'' Congdon yineledi. Yine sessizlik oldu. ''Sonra biraz beklerseniz müfettişimiz sizinle görüşecek. Yine de burada, Cape Breton'da yanlış numara çevirdiğiniz kanısındayım.'' Cape Breton'da değilsiniz siz. Prince Edward Island'daki St. Peter Körfezi'ndesiniz. Bekleyin lütfen. Bekleyiş hemen hemen 3 dakika sürdü. Congdon oturdu. Voltaj bir konuştu sonra. Lütfen 1-2 dakika bekleyin dedi Rus. Bunu bir bağlantının kesildiğini belirten tıkırtıyı izledi. Rus yeniden konuştu. Gerçekten de Virginia'nın Harden Falls kasabasından telefon ediyorsunuz. Telefonu dinleyen yok. Zaten anlamsız olurdu bu. Size başka nasıl bir güvence vermem gerektiğini bilemiyorum. Beni yanlış anladınız Bay Congdon. Bu telefon numarasına sahip oluşunuzda şaşılacak bir şey yok. Asıl şaşılacak şey bu numarayı ve beni şifre adımla aramanız. Aramızda ne gibi bir iş sorunu olabilir? Congdon elinden geldiğince az ve öz sözle anlattı. Siz Talaynikov'u istiyorsunuz, biz de Schofield'ı. Buluşma yeri Washington, bundan eminim. Brüksel'den gelen adamınız her şeyi biliyordu. Hatırladığım kadarıyla onun cesedi birkaç gün önce elçiliğe yollanmıştı. Evet, onu Schofield'ın öldürdüğünü mü söylemek istiyorsunuz? Bunun böyle olduğunu sizin elçiniz söyledi. Adamın 1968'de Doğu Berlin'deki KGB bölümünde çalıştığına işaret etti. Talaynikov'un birliği bu. O sırada Schofield'ın karısıyla ilgili bir olay olmuş. Rus anlıyorum dedi. Demek Beowulf Agathe hala intikam peşinde. Schofield'ın değil de Talaynikov'un bu düşünceyle davrandığı irileri sürülemez mi? Peki bizden ne istiyorsunuz Bay Congdon? Sizin bilgisayarlarınızın ya da dosyalarınızın bir yerinde kayıtlı olduğunu sanıyorum. Bizde de vardır belki. Bir tarihte Brüksel'den gelen adamla Talaynikov'un Washington'da birlikte çalıştıklarını sanıyoruz. Bu hücrenin adresini elde etmeliyiz. Başka çaremiz yok. Schofield ile Talaynikov arasındaki tek bağ bu. Sanırım o adreste buluşacaklar. Rus anlıyorum dedi yine. Peki bizde böyle bir adres ya da adresler varsa sizin hükümetinizin tutumu ne olacak? Congdon bu sorunun yanıtını hazırlamıştı. Hiçbir tutumu olmayacak. Bilgi başkalarına, Beowulf Agathe'nin bu davranışından kaygılanan kişilere verilecek. Hükümet de bunu benden başka kimse bilmeyecek. Şimdi Moskova'da saat 11 Bay Congdon. Sizi bir saate kadar ararım. Congdon telefonu kapatıp arkasına dayandı. Uzun meslek yaşamı boyunca ilk kez Moskova'daki atsız düşmanlarla işbirliği yapıyordu. Yalnızdı. Yalnızlığı güvenliğini sağlıyordu. Gözlerini kapatıp kafasında betondan bembeyaz duvarlar canlandırmaya çalıştı. 22 dakika sonra telefon çaldı. Congdon fırlayıp açtı. Nebraska bulvarında küçük bir otel var. 8. Kısım. Schofield lavabonun musluğunu açıp buz gibi su akıttı. Sonra uzanıp aynaya baktı. Gözleri uykusuzluktan kan çanağına dönmüştü. Sakalı uzamıştı. Hemen hemen 3 gündür tıraş olmamıştı. Şimdi saat sabahın 4'ünü geçmişti. Ne uyuyacak ne de tıraş olmayı düşünecek zamanı vardı. Sabırlı olması gerekiyordu. Talaynikov sonunda gelecekti nasılsa. Koridoru yürüyüp 211 no'lu odanın önünde duracaktı. O zaman sonu gelmişti işte. Hayatını Beowulf Agathe'ye teslim edecekti. Başka çaresi yoktu. Musluğu kapatıp yüzünü buz gibi suya daldırdı. Talaynikov sokaklarda dolaşıyordu. Dizlerinin yorgunluktan bükülü bükülü verdiğinin farkındaydı. Uyanık kalmaya, kaldırımda yürüyenlere çarpmamaya dikkat ediyordu. Saat sabahın 11'ini 20 dakika geçiyordu. Sokaklar, caddeler, bulvarlar, koşuşturan insanlar, arabalar, otobüslerle doluydu. Schofield ne yapıyordu? Neredeydi? Aracıları neredeydi? Yaşlı kadın şimdi oteldeydi, işini yapmak için gereken zamanı bekliyordu. Taleniyekov 15-20 metre ötedeki telefon kulübesine yaklaştı. Buradan yaşlı kadına dördüncü kez telefon edecekti, kulübeye girdi. Camlı kapıyı kapadı, deliye parayı attı, işaret düdüğü öttü. Vasili Taleniyekov numarayı çevirmek için parmağını kadrana götürdü. Prag. Gözleri onu yanıltmaya başlamıştı. Nebraska bulvarının karşı tarafında bir taksiden biri inmiş, kaldırımda durarak otelden yana bakıyordu. Taleniyekov bu adamı tanıyordu. Hiç olmazsa yüzünü biliyordu. Bu adam Prag'dandı. Adamın dosyası cinayetler, saldırılar, hırsızlıklarla doluydu. Para için yapmayacağı şey yoktu. Amerikalılar ona hatırı sayılı paralar vererek pis işlerini gördürürlerdi. İyi silah kullanırdı ama bıçağı yeğlerdi. Bu adamın Washington'da, hele bu otelin önünde olması, onun Schofield'la bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Ama Schofield'ın böylelerine ihtiyacı olamazdı. Onun yardımcılarını isteyebileceği sayısız erkek ve kadın vardı. Şimdi Avrupa'dan birini çağırması olanaksızdı. Hele bu adamı. Onu kim çağırmıştı? Adam neden buradaydı? Bu adam ayaklı bir bombaydı. Neden gelmişti Washington'a? Hedefi kimdi? Beowulf Agathe mi? Ah tanrım, bunun bir yöntemi vardı. Washington bu yöntemden daha önce de yararlanmıştı. Ne gariptir ki bu yöntem Matarese'ninkilere oldukça benziyordu. Washington üzerinde fırtına bulutları. Schofield öylesine şiddetli bir fırtınayla karşılaşmıştı ki yalnızca işten uzaklaştırılmakla kalmamış, öldürülmesi de emredilmişti. Yine de Vasili'nin emin olması gerekiyordu. Prag'dan gelen adam bir tuzak olabilirdi. Bir Amerikalıyı öldürmeye değil, bir Rus'u tuzağa düşürmeye gelmişti belki de. Vasili Taleniyekov'un eli havada kalmıştı. Parayı geri atacak kola bastı. Bu tehlikeye atılmanın doğru olup olmayacağını bir an düşündü. Aynı anda da adamın saatine baktığını, sonra da caddenin karşı tarafındaki bir kafeteryaya girdiğini gördü. Başkaları da vardı. Artık Vasili tehlikeyi göze alması gerektiği inancına varmıştı. Anlaması gerekiyordu. Ne kadar zamanı olduğunu bilmiyordu. Belki de birkaç dakika kalmıştı. Elçilikte bir Pradaviyet vardı. Sol bacağını yıllar önce Riga'daki bir komando eğitimi sırasında kaybetmişti. Tecrübeli, bilgili bir KGB memuruydu. Belki şu anda eski bir dostun sadakatini ölçmenin zamanı değildi. Ama Vasili'nin başka çaresi yoktu. Elçiliğin telefon numarasını biliyordu. Yıllardan beri değişmemişti. Parayı kutuya yeniden atıp numarayı çevirdi. Taleniyekov Santral'in kendisini Pradaviyet'in odasına bağlanmasından sonra Riga'daki o korkunç gecenin üzerinden bir aylık zaman geçti dedi. Lütfen biraz da bekler misiniz? Biri daha arıyor oldu yanıt. Vasili telefona baktı. Eğer bekleyiş 30 saniyeden fazla sürerse eski dosttan yarar çıkmayacağını anlayacaktı. Bileğindeki saate bakmaya başladı. 28, 29, 30, 31, 32. Hattı kapamak için elini uzattığı anda karşı taraf konuştu. Taleniyekov sen misin? Evet dostum, telefonu neredeyse kapatıyordum. Riga o kadar uzakta kalmadı. Ne oldu? Bize gelen haberler felaket. Ben bir hain değilim. Kimse senin bir hain olduğunu düşünmüyor Taleniyekov. Galiba yüksek mevkide birinin nasırına bastın. Dönecek misin? Bir gün evet. Suçlamalara inanamıyorum Vasili, ama sen buradasın. Rusya'nın hatırı için, hepimizin iyiliği için burada olmam gerekiyor. Bana güven. Acele bilgiye ihtiyacım var. Bunu da ancak sen bilebilirsin. Nedir? Biraz önce Prag'dan birini gördüm. Amerikalıların şiddet hareketlerinde kullandıkları biri. Bizde onun hakkında kalın bir dosya vardı. Belki hala da vardır. Beowulf Agathe diye Rus diplomat onun sözünü kesti. Seni çıldırtan Schofield değil mi? Bana bildiklerini söyle dostum. Bırak bu işin peşini Vasili. Schofield'ı kendi adamlarına bırak. Onun işi bitik. Tanrım, haklıymışım. Vasili Taleniyekov gözleri Nebraska bulvarındaki kafeteryadaydı. Bildiğim kadarıyla Prag, Marsilya ve Amsterdam'a 3 tel çekildi. Demek buraya bir ekip yolladılar. Onlardan uzak dur, senin intikamın alınıyor. Hem de en güzel biçimde. Düşmanını kendi vatandaşları, kendi adamları öldürecek. Olamaz, bilmediğin çok şey var senin. O sırada Vasili'nin gözüne telefon kulübesinden 9-10 metre ötede duran birine takıldı. Adamın renkli gözlüklerinin gerisindeki gözlerinin çevresini kollamasında, kalın dayanıklı kumaştan paltosunda, ayakkabılarında dikkatini çeken bir şeyler vardı. Fransızdı bu adam. Vasili onun otelin girişine doğru bakıp adımlarını hızlandırdığını gördü. Marsilyalı gelmişti. Karşı taraftan diplomat buraya gel diye yakarıyordu. Ne olursa olsun senin gibi başarılı bir kişi kesinlikle bağışlanır, temize çıkar. Kendiliğinden gelmen durumunu daha da düzeltir. Orada seni hiç kimse görmemeli Vasili. Orada görülmemek mi? Sözcükler Vasili'nin yüzüne sıkılan birer kurşun olmuştu sanki. Eski dostu kendini bu sözcüklerle ele vermişti. Riga'dan dostu olan bu diplomat her şeyi biliyordu. ''Beni dinlemelisin.'' diyordu dostu şimdi. Acele acele konuşmaya başlamıştı. ''Seni dinliyorum.'' dedi Talenyakov. ''Haklısın, artık her şey bitti. Kaybedecek bir şeyim kalmadı. Kendimi senin ellerine bırakıyorum. Eğer bu trafikte bir taksi bulabilirsem 30 dakikaya kadar elçilikte olurum. Beni bekle. Sana ihtiyacım var.'' Vasili telefonu kapadı. Kutuya yine para atıp otelin numarasını çevirdi. Bir tek saniye bile kaybetmeye gelmezdi. Otel odasındaki yaşlı kadın burada mı dedi inanmazlıkla. Talenyakov sanırım yakınlarda bir yerde diye karşılık verdi. Üniforman hala üzerinde mi? Evet. O halde çevredeki odaları bir kontrol et. Tanrı aşkına ne istediğinin farkında mısın sen? Ya Schofield? Sana ne için para verdiğimi biliyorum. Görevini kusursuz yerine getirirsen daha da vereceğim. Seni 5 dakika sonra ararım. Onu nasıl tanıyacağım? Seni odaya almayacaktır. Schofield açık pencereyle kapı arasında oturuyordu. Uyanık kalabilmesi için serinliğe ihtiyacı vardı. Yorgun, uykusuz bir insan sıcak havada hiç de tetikli olamazdı. Birden kapının tokmağının çevrildiğini duydu. Schofield kalkıp kapıdaki küçük deliğe gitti, dışarı baktı. Kapının önünde daha önce karşıdaki odaya girdiğini gördüğü orta yaşlı, sevimli orta hizmetçisinin kolunda havlular, çarşaflarla durduğunu gördü. Yüzünde şaşkın ama kararlı bir anlam vardı. Düşman saldırıya geçmek üzereydi demek. Schofield pencereyi kapayıp susturucu takmış olduğu Browning Magnum Grade 4'ünü bavulundan çıkardı. Kapısının tokmağına dışarıdan rahatsız etmeyin tabelası asılı olmasına karşın kadının içeriye girmeye kalkışması normal değildi. Schofield silahını gömleğinin içine soktu. Artık görüşmeler başlayacaktı demek ki. Kapıyı aralayarak evet dedi. Oda servisi efendim dedi kadın. Odaları kontrol edip eksikleri tamamlamam, çarşafları değiştirmem söylendi. Pek kötü söylenmiş bir yalandı bu. Schofield gir dedi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 81.